Dudaktan kalbe.
Ayrım 3.
Derin bir yaşama zevkiyle titreyen kollarını uzattı, annesinin çelimsiz, zayıf vücudunu yakalayarak zorla pencereden dışarı aldı. Senelerce ayrılıktan sonra onu ilk defa kollarına alıyormuş gibi sıkıyor, hala gençliğini muhafaza eden süzgün yanaklarını tekrar tekrar öpüyordu. Melek Hanım, Kenan'ın 7-8 yaşına dönmüş sanıyordu. O vakitte böyle zaman zaman anlaşılmaz bir rikkatle titremeye başlar, mavi gözlerini yine böyle yaşlarla dolduran bir sevmek, sevilmek ihtiyacıyla boynuna sarılırdı. Fakat daha büyüdüğü vakit bu tabiatını bırakmış, durgun, çekingen, mahzun bir genç olmuştu. Melek Hanım oğlunun saçlarını okşadı, "Yatmayacak mısın Kenan, yorulmadın mı, hasta olacaksın," dedi. Kenan, merdivenin taş basamağına oturmuş, annesini zorla dizlerinin üstüne almıştı. Çocuk gibi gülüyordu. "Uyumak mı? Uyku bedbahtlar, hastalar içindir anne. Bütün ruhuyla yaşayan mesut insanlar niçin uyusunlar? Biliyor musun, bu saatlerde dünyada daha güneşleri batmamış yahut ay aydınlıklarına batmış memleketler var. Orada Kenan'ın parçalarını çalıyorlar. Senin oğlunun dil ve kalbiyle dertlerini söylüyorlar. Ağlayıp gülüyorlar. Yarın daha büyük bir eserim olacak. Artık ölümlerden bile korkum kalmayacak anne." Kenan gömülmüş, dudakları müebbeden susmuş. Ne çıkar? Kenan'ın ölmüş dudakları musikisinin ruhuyla söyleyecek. Bu ölü söylerken bilakis yaşayanlar susacak, sararacak, ağlayacak. Göreceksin ne kadar mesut olacağız. Ben sırf kendi kuvvetimle talihsizliği mağlup ettim anne. O kadar ıstırap çektim. Nihayet talih bana da güldü. Saadetimle için için yanıyorum. 2. Melek Hanım ihtiyar bir yemiş tüccarının son çocuğuydu. Öteki kardeşleri erkek olduğu için babası onu hepsinden ziyade seviyordu. O vakit ticaret işleri çok iyi gidiyordu. Bundan başka Melek de sahiden melek gibi bir kızdı. Daha 14 yaşını bitirmeden ona birçok kısmetler çıkmıştı. Selahattin Efendi kızı için bir türlü adam beğenmiyordu. Fakat ne çare ki küçük kız saf, tecrübesiz gönlünü babasının katiplerinden İstanbullu bir gence kaptırmıştı. Ümitleri yoktu. Ne Selahattin Efendi'nin ne de oğullarının böyle bir evlenmeye razı olmayacaklarını ikisi de biliyorlardı. İki sene sırlarını saklayabilmişlerdi. Fakat her aşk gibi bu da nihayet meydana çıkmış, dedikodu bütün İzmir'e yayılmıştı. İhtiyar tüccar vakayı öğrendiği zaman yüreğine inmesine bıçak sırtı kalmıştı. Bir kere mevki ve servet hakkında eski, kökleşmiş fikirleri vardı. Sonra bu genç katibi zaten sevmiyor, hemen hemen acıdığı için yanında tutuyordu. Nail'in mazisinde bir leke vardı. 3 sene evvel onu bir para meselesinden dolayı Manisa muhasebe memurluğundan azletmişlerdi. Mahkeme onu mahkum etmek için kâfi delil bulamamış, beraat ettirmiş. Fakat buna rağmen Nail bir türlü bu lekeyi silememiş, hayatını memuriyetten başka yerlerde aramaya mecbur kalmıştı. Selahattin Efendi nazarında genç katibin günahı bundan ibaret de değildi. Çalışkan fakat biraz havai bir İstanbul çocuğuydu. Eğlenmeyi fazla sevmiyordu. Güzel ut çaldığı için ara sıra ziyafetlere, işret alemlerine davet ediyorlardı. Selahattin Efendi ile oğulları hemen o gün Nail'i kovmuşlardı. Meleğe de çok ağır muamele ettiler, onu 6 aylığına Söke'deki halasına misafir gönderdiler. Böylelikle genç kıza ümitsiz aşkını, İzmir'e de bu çirkin vakayı unutturacaklarını umuyorlardı. Fakat netice tahminlerinin büsbütün aksine çıkmıştı. Nail, Denizli'de yeni bir memuriyet almaya muvaffak olmuştu. Sonra Söke'de bir mektep arkadaşının karısı vasıtasıyla ara sıra meleğe mektuplar gönderiyor, ondan cevaplar alıyordu. Genç kız Nail'i unutmak şöyle dursun, günden güne daha ziyade seviyor, ondan başka kimseyle evlenmeyeceğini, onun için her şeyi göze alacağını yazıyordu. İhtiyar tüccar kızını İzmir'e aldırmayı düşündüğü sıralarda Söke'den bir telgraf geldi. Melek Nail'le beraber kaçmış, hatta bir köy imamının evinde nikahları bile kıyılmıştı. Selahattin Efendi'nin büyük oğlu Sahip, Nail'i tevkif ettirmeyi, en küçük oğlu Hilmi, bu namus lekesini kanla temizlemeyi teklif ediyordu. Fakat ihtiyar baba ile öteki oğulları bu fikirde değillerdi. Kızları hem onlara hem kendisine silinmeyecek bir leke sürmüştü. Onu artık ölmüş farz edecekler, bir daha adını anmayacaklardı. Selahattin Efendi inadında sebat etmiş, 2 sene sonra ölürken bile kızını görmek istememişti. Servetini 4 oğlu arasında taksim ediyor, Meleğe Tilkilik'te küçük bir ev ile kemer altında bir kunduracı dükkanından başka mal bırakmıyordu. Bütün gayretine, bütün fedakarlıklarına rağmen bu evlenme Melek Hanım'ı umduğu kadar mesut edememişti. Yaşına göre çok ağırbaşlı bir kadın olmuştu. Debdebe, saltanatta süste gözü yoktu. Bıraktığı zengin hayat, feda ettiği büyük ümitler için bir an pişman olmamıştı. Kocasının muhabbetiyle avunup gidiyordu. Dokuma perdeli, basık, kara tavanlı köy evlerinin sefaletini görmüyor, en müşkül günlerde bile neşe ve cesaretini kaybetmiyordu. Nail, talihsiz bir gençti. Fakat fena ve kalpsiz bir adam değildi. Karısını 18 ay arayla doğan çocuklarını sefalet içinde gördükçe eriyip bitiyordu. İlk aşk heyecanları içinde bu günleri tahmin edemediği için kendi kendine lanet ediyordu. Hafif tabiatını, bütün fena huylarını bırakmıştı. Karısını, çocuklarını biraz daha mesut ve rahat görmek için mütemadiyen çalışıp didiniyordu. Fakat talihsizlik onun yakasını bir türlü bırakmıyor, küçük aile günden güne derin bir sefalete düşüyordu. Aydın vilayetinin bütün kasabalarını birer birer gezmeye başlamıştı. Daima memuriyet ve memleket değiştiriyor fakat hiçbirisinde tutunamıyordu. Bu sefalet içinde Kenan 7, Afife 5 yaşına gelmişti. Artık hiçbir işte muvaffak olamayacağına inanan Nail, kapkara bir adam olmuştu. Kederini unutmak bahanesiyle tekrar içmeye, sıhhati gibi ahlakı da günden güne bozulmaya başlıyordu. İşte bu esnalardaydı ki ailenin vaziyeti birdenbire düzeldi. Nail daha çok para kazanıyor, daha canlı ve sinirli görünüyordu. Fakat bu refah uzun müddet devam etmedi. Bir gece jandarmalar evi bastılar, bir sebep söylemeden onu alıp götürdüler. Melek Hanım'a ertesi gün kocasının yeni bir iftiraya uğradığını haber vermişlerdi. Fakat bu seferki bir iftira değil, adi, cüretli bir hırsızlıktı. Nail bunu açıkça itiraf ediyor, hemen hemen fütursuz bir tavırla, ''Başka türlü yaşamak imkansızdı, çoluk çocuğum açlıktan ölecekti.'' diyordu. Bu itirafa rağmen mahkeme aylarca sürmüştü. Melek Hanım elinde 2 çocuğuyla sokakta kalmıştı. Aylarca en karanlık bir sefaletle yüz yüze yaşamıştı. Nail hapishanede yesinden, ümitsizliğinden kuduruyor, karısı çocuklarıyla beraber onu görmeye gittikçe çocuk gibi ağlamaktan başka bir şey yapamıyordu. Melek Hanım, Nail'in ısrarı üzerine kardeşlerine mektup yazdı, kendine değilse bile küçüklere acımaları için onlara yalvardı. Şimdi onlar da eski halde değillerdi. Ortanca ağabeyleri Necip ile Mesut beraber giriştikleri bir ticaret işinde batmışlardı. En küçük kardeşleri Hilmi nesi var nesi yoksa satmış İstanbul'a gitmişti. Ailenin böyle darmadağın olmasına mukabil yalnız Sahip Bey yükseliyor, çok zengin bir adam oluyordu. Sahip Bey Melek'e cevap vermemiş, doğrudan doğruya Nail'e mektup yazmıştı. Bu işte bir cürüm ve günah varsa size aittir. Kardeşimizi baba ocağına kabule hazırız. Ancak bize sizinle hiçbir alakası kalmadığına dair resmi ve şer'i talakname ibraz etmeniz lazımdır. Kenan'ın en eski ve acı hatırası babasından ayrıldığı güne aitti. Karanlık, yağmurlu bir sonbahar günüydü. Melek Hanım son defa kocasını görmek için çocuklarıyla beraber hapishaneye gitmişti. Kenan ne vakit gözlerini kapasa bu küçük taş odayı bütün teferruatıyla görürdü. Bütün eşyası üstüne sarı bir battaniye atılmış, kırık bir kerevet, bir testi, bir teneke lamba, boş bir gaz sandığı, bir de uttan ibaretti. Melek Hanım kerevetin üstüne oturmuş çocukları iki yanına almıştı. Hemen hiç konuşmuyorlardı. Babası uzamış tıraşı demir parmaklıklı küçük pencereden giren kirli ziya içinde daha sarı ve zayıf görünen çehresiyle gaz sandığının kenarında oturuyor, yanındaki udun telleriyle oynuyordu. Bir aralık Nail udunu kucağına almış gayet yavaş olarak ağır mahzun bir şeyler çalmıştı. Kenan son senelerde ağır bir tifo geçirmiş, bir zaman kendini bilmemişti. Bu hastalık günlerinde hayatla alakası yalnız bu senelerden ibaret kalmış, ruhunu kaplayan siyah yokluk içinde yalnız babasının udunu dinlemişti. İhtiyar olduğu vakit ölürken de en son duyacağı şeyin bu ud olacağına, bu uzak ses içinde öleceğine kanaati vardı. Pencereden giren son ışıklar rutubetli, siyah duvarlarda dönerken kapı açılmış, elinde bir fenerle heybetli bir jandarma neferi görünmüştü. Kenan artık ne annesine ne kendisini kollarına alıp tekrar tekrar yanaklarından, gözlerinden öpen babasına bakmamış, karanlıkta düşmemek için annesinin eteklerine sarılarak uzun, soğuk taşlıklardan geçmişti. İzmir'e geldikten sonra artık babasından bahsedilmemişti. Yalnız bir sene kadar sonra yine bir jandarma neferinin bir sandık getirdiğini hatırlıyordu. Annesi ona altın kaplamalı küçük bir çakı vermişti. Kenan bunların kimden geldiğini, niçin kendisine verildiğini sormamıştı. Yalnız o gece sabaha karşı anlaşılmaz bir hisle uykudan uyanmış, yanındaki yatakta koyun koyuna uyuyan annesiyle Afife'nin hissettirmeden, uyandırmadan yanaklarından öpmüştü. Kenan'ın babasına ait hatıraları bundan ibaretti. Sahip Paşa'nın karantinadaki zengin konağı, Bozyaka'daki imaret gibi işleyen muhteşem kulesi, ne Melek Hanım'ı ne de Kenan'la Afife'yi mesut edememişti. Bu adamda sönmez bir ikbal hırsı, müfrit bir azamet deliliği vardı. Bir paşalık ile 3-5 nişan elde etmek için mabeyine dünya kadar para yedirmişti. Nasıl ki zor zamanlarda İzmir'de bütün faaliyet ve kudretini de belediye reisi olmaya ve o mevkiyi ne pahasına olursa olsun muhafaza etmeye sarf etmişti. Kışın konağı, yazın kulesi tekke gibi işler, hacıdan hocadan bir takım tüfeğliler dal kavuklarla dolup taşardı. Adeta muntazam teşkilat yapmıştı. Nüfuzundan istifade edebileceği şanıslardan hiçbirini ihmal etmez, bağ bozumunda İstanbul'daki hamilerine denk denk üzüm, incir gönderir, şehre her yeni vali geldikçe adeta karşılama şenlikleri tertiplerdi. Sayıp Paşa kız kardeşini evine kabul etmekle beraber hala affedememişti. Hele Kenan'ı bir türlü sevemiyordu. Kenan onun nazarında sefih, sefil bir hırsızın oğluydu. Terbiyesine ne kadar gayret edilse netice vermeyecekti. Mutlaka babası gibi olacak, hayatını hapishanede, hatta ihtimal dar ağacında bitirecekti. Zaten bu yaşta, bu boyda o serseriye benzemiyor muydu? Bu çocuğun mazlum, halim, çekingen tavırlarına inanmak doğru olmazdı. Babası da görünüşte böyleydi. Fakat fırsat buldukça hangi fenalıktan geri dururdu? Kenan, büyük dayısının şiş kapaklı, iri devrik gözlerine bir gün titremeden bakamamıştı. Uslu, sessiz, korkak bir çocuktu. Cılız vücudu, süzgün ince yüzü onu olduğundan daha küçük gösterirdi. Hasta denecek kadar hassastı. Etrafında geçen şeyleri ıstırap çekmiş büyük adamlar gibi bütün inceliğiyle anlardı. Fakat ruhunu başkalarına göstermekten çekinirdi. Annesi bile bu çocuk kalbinden neler geçtiğini tamamıyla anlayamazdı. Fakat hiç sebep yokken annesinin boynuna sarılır, yanaklarını, gözlerini, boynunu, ellerini durmadan öperdi. Melek Hanım bu dakikalarda onun rikkatten ezildiğini, mavi gözlerinin yaşla dolduğunu görürdü. Sebebini sorduğu vakit Kenan bir şey söyleyemezdi. Çünkü bu sebebi kendi de bilmezdi. Bu uyumak, su içmek gibi bir tuhaf ihtiyaçtı ki içinden gelirdi. Başka bir çocuk olsaydı konaktaki vaziyeti onu hakir bir mevkiye düşürürdü. Fakat o, hakarete uğramaktan korktuğu için daima herkesten uzak durur, haşarı dayızadelerinin arasına karışmaktan çekinirdi. Çocukluğun bütün haklarından kendi ihtiyarıyla feragat etmişti. Kimseden bir şey istemez, hiçbir şikayeti de duyulmazdı. Bir haksızlığa uğradığı vakit şikayet etmez, mazlum bir sükutla başını eğerdi. Fakat birisinden tatlı bir muamele, küçük bir iyilik gördüğü zaman saf, sevimli bir minnetle mukabele ederdi. Bu halleriyle etrafındakilerde merhametle karışık bir hürmet uyandırır, kendini hemen hemen saydırmaya muvaffak olurdu. Çocukluğunun en acı hatıralarından biri de annesi ve kardeşiyle beraber dayısının konağından ayrıldığı güne aitti. O vakit 11 yaşındaydı. Bir kış sabahı onu kolundan sarsarak yatağından kaldırmışlar, uyku sersemi dayısının odasına götürmüşlerdi. Sahip başının cebinden kıymetli bir altın saat çalınmıştı.
Ayrım sonu.